Türkiye Penceresi'nden. Merhaba sevgili dinleyenler, Türkiye Penceresi'nden programına hoş geldiniz. Program hazırlayan Can Acun, ben Tülin Bilen, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Ömer Özkızılcık ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Cihan Aktepe iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda konuğumuz, programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun. Hoş geldiniz efendim programımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün programımızda Putin-Trump zirvesi ve Irak'ta yaşanan toplumsal olayları konuşacağız. Dilerseniz ilk önce Putin ve Trump zirvesiyle başlayalım. Evet. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Başkanı Vladimir Putin Helsinki'de görüştü. İki ülke arasında ilişkiler son dönemde oldukça gerilmişti. Putin-Trump görüşmesindeki konu başlıkları nelerdi?
Evet. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi iki ülke arasında gergin bir atmosfer vardı. Birçok mesele söz konusuydu. Bu bağlamda özellikle Trump ve Putin'in görüşmesi önemli. Meselenin Amerikan iç siyaseti açısından da ciddi bir bağlamı söz konusuydu. Trump özellikle Amerika'daki muhalif kesimler Rusya ile ilişkileri, Putin'le olan ilişkileri, hatta bu seçim sürecinde yaşananlarla alakalı ciddi bir baskı uygulamaya çalışıyordu. Bu da Amerika-Rusya ilişkilerini ciddi anlamda gerginleştiriyordu. Bu bağlamda bu kontekste görüşmenin yapılmış olması önemli. Hatta Amerika'daki birçok çevre, özellikle demokratlar ve onlara yakın medya unsurları Trump'ın Putin'le bir görüşme yapmaması gerektiğini, bunu iptal etmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Çünkü daha birkaç gün önce, görüşmeden önce işte Rus istihbarat unsurlarının Amerikan seçimlerine müdahale ettiğine yönelik bir süreç başlatıldı ve burada çok sayıda Rus istihbarat unsuru doğrudan seçimlere müdahale etmekten dolayı Amerika tarafından bir şekilde yargılanmak üzere ilan edildi. Bunun da Trump üzerine bir baskı oluşturulması düşünülüyordu. Ama buna rağmen Trump Putin'le görüşmeyi tercih etti Helsinki'de. Tabii tarafların kurmayları ve yanındaki danışmanları ve bakanları olmadan birebir görüşmüş olması da önemli. Hı hı. Yaklaşık 2 saat boyunca Trump ve Putin özel bir görüşme yaptılar. Ardından ekiplerle de birlikte görüşüldü. 4 saate yakın süren görüşmeler yaşandı. Tabii kamuoyuna açıklandığı kadarıyla birçok başlık var görüşmelerde. Hı hı. Bunlardan bir tanesi jeopolitik meseleler. Jeopolitik meselelerin içerisinde Ukrayna'dan tutun da Suriye'ye kadar geniş bir alanda, Orta Doğu'da özellikle ilgili meseleler konuşuldu. Yine NATO bağlamı söz konusuydu. Tarafların silahlanma yarışıyla alakalı endişelerini birbirine aktardıklarını biliyoruz ve nükleer silahların azaltılması anlaşmasının uzatılmasına yönelik bazı maddeler vardı. Yine Amerika'da Rusların Amerika'daki seçimlere müdahale etmesi, sistemleri hacklemesi, buna yönelik iddialarda taraflar arasında görüşüldü. Tabii basın açıklanmayan muhtemelen
konular da vardır.
Konular söz konusu oldu ya da hı hı. içerik olarak henüz net, somut görüşme noktaları ve uzlaşıya varılan noktalar varsa bunlarla ilgili açıklama yapılmaması tercih edildi. Hı hı. Bu önemli. Tabii yerel anlamda özellikle Amerikan kamuoyunun da ve medyasında ilgisini düşündüğümüzde Trump'ın üzerindeki baskıyı da bildiğimiz açıdan değerlendirdiğimizde belki bunu Beyaz Saray yönetimi bilinçli olarak da kamuoyuyla paylaşmamayı hı hı. tercih etti. Ama tabii ifade edilen bazı noktalar da oldu. İşte bu nükleer silahların azaltılması, anlaşmasının uzatılması yönünde tarafların olumlu bir kanaat ortaya koydukları ortaya çıktı. Basın toplantısı tabii hararetli geçti. Hı hı, bunu da belki evet. altını çizmek gerekiyor. Özellikle Amerikalı gazeteciler
çok eleştirdi.
Trump'ı sıkıştırmaya çalıştılar. Burada Trump'ın Putin'e yönelik olumlu açıklamaları, Rusya'ya yönelik genel anlamda olumlu açıklamaları tabii Amerikan kamuoyu tarafından pek hoş karşılanmadı ve Trump üzerinde işte bu seçimlerde Rusların, Rus hackerların müdahalesiyle ilgili devamlı sorular sordu. Hatta Trump kendi istihbarat kurumlarına mı güveneceği yoksa Putin'in sözlerine ve Rusya'nın sözlerine mi güveneceği noktasında bir dilemma yaşatılmaya çalışıldı. Ve Trump tabii şöyle bir paradoks içerisinde kaldı. Eğer kendi istihbarat örgütlerinin iddialarını doğru kabul ederse kendi lehine Rusların Amerika'da seçimlere müdahale ettiğini ortaya koymuş olacaktı. Kabul etmiş olacaktı. Aksi halde ise bir Rus başkanının önünde kendi istihbaratını ve kendi ülkesinin tezlerini zayıflatıp diğer tarafı savunmak durumunda kalacaktı ve Amerikan medyasında özellikle Trump'ın duruşuyla alakalı daha önce kendisini desteklemiş cumhuriyetçilere yakın pozisyonlar dahi Trump'ı ciddi anlamda eleştirdiler. Bir Amerikan başkanının bir Rus başkanının karşısında bu derece zayıf kalmaması gerektiğini, Amerikan çıkarlarını daha fazla bir anlamda savunması gerektiğini ortaya koydular. Tabii bu da ciddi anlamda Amerikan kamuoyunda ve medyasında eleştirildi.
Trump'ın bundan sonraki seçimlerde kazanma şansının azalacağı hatta bu konuda konuşuluyor. Rus istihbarat ajansını desteklediği için.
Tabii bu şunu unutmamak gerekiyor. Yani Amerika'da ciddi bir Rus fobisi var. Soğuk Savaş'ın yaşandığı dönemlerde 10 yıllar boyunca Amerikan kamuoyu Ruslara karşı kışkırtıldı. Dolayısıyla Amerika'nın ortalama seçmen kültüründe demokratlarda da cumhuriyetçilerde hatta daha baskın olmak üzere Rusya'ya karşı bir negatif algı söz konusu. Şimdi Trump'ın bu kadar Ruslara yakın gözüküyor olması, bu kadar önemli iddialar varken bunları görmezden gelmeye çalışması, işte CIA, FBI gibi Amerikan önemli güvenlik kuruluşlarının iddialarını görmezden gelip Rusların açıklamalarını kabul eder bir görüntü vermesi Trump'ın ciddi anlamda aleyhine olacak bir durum. Kamuoyunda da bunu az önce ifade ettiğim gibi cumhuriyetçilere yakın Trump'ı daha önce desteklemiş analistler, isimler, gazeteciler dahi Trump'ın Helsinki'deki zirvedeki konumunu yaptığı açıklamalar çok fazla eleştirdi. Dolayısıyla bunun bir trende dönüşmesi için de tabii Trump muhalifleri kampanya yapacaktır ve Trump'ın aleyhine önümüzdeki dönemlerde bunu kullanmaya devam edeceklerdir.
Peki iki ülke liderinin görüşmesi için neden Finlandiya seçildi?
Yani o tabii tarafsız bir bölge olarak tanımlandığı için. Şimdi az önce de ifade ettiğimiz gibi, altını çizdiğimiz gibi çok hassas bir görüşmeydi. Dolayısıyla bunu Moskova ya da Amerika'nın herhangi bir kentinde, Washington gibi bir yerde yapılması tercih edilmedi ve iki taraf açısından da tarafsız olarak kabul edilebilecek bir bölge tercih edildi diye düşünüyorum. Bunun ötesinde bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
Putin ve Trump arasındaki görüşme Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı ceza yaptırımları uygulamaya başladığı zamana denk gelmekte. Amerika ve Çin arasında başlanıldığı söylenen ekonomik savaş için bu görüşme ne manaya gelmekte? Bir de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump görüşme öncesi Çin'in müzakere konusu olacağının sinyalini vermişti zaten.
Şimdi bu basına tabii tam olarak yansımadı. Görüşmede Çin'e yönelik tarafların bir pozisyon aldığına yönelik herhangi bir şey söz konusu yok ama buna yönelik spekülasyonlar yapılmıştı. Tabii şu bağlamı görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Trump son dönemde Çin'i hedef alan bir politika izlemeye başladı. Özellikle de ekopolitik bağlamda. Çünkü Amerikan-Çin ticaret dengesine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri 100 milyarlarca dolarlık bir açık veriyor ithalat ihracat arasında. Bunun da Amerika'ya ciddi bir maliyeti söz konusu. Ülkede çok ciddi bir cari açık var. Bunun ötesinde bütçe açıkları artarak devam ediyor. Trump bir şekilde askeri ve siyasi gücünü kullanarak Çin üzerinde baskı oluşturmak istedi. Sadece Çin değil tabii. Avrupa Birliği bu anlamda hedef alındı. Hatta diğer farklı ülkelerde bu bağlamda hedef alınıyordu. Trump bir şekilde mevcut durumu Amerikan lehine yeniden dizayn etmek, değiştirmek istiyor. Ha, bu ekonomik açıdan çok rasyonel gözükmüyor. Çünkü ekonominin kendi rasyonalitesine baktığınızda serbest ticaretin liberal dünya düzeni olduğu bir noktada bir mal nerede daha ucuz üretilebiliyorsa küresel şirketler bunu orada üretip diğer ülkelere ihraç etmeyi düşünüyor. Dolayısıyla bu bağlamda mevcut ticaret dengesinin mevcut ekonomik rasyonalitede böyle siyasal baskılarla engellenilmesi çok söz konusu olmayacak. Şimdi Trump gümrük vergilerini artırarak Çin gibi ülkeleri belli noktada ihracatını azaltmaya zorluyor. Ama birçok Amerikan şirketi de eğer bu durum sürdürerse yatırımlarını Amerika'dan çekip işte Çin ya da diğer ülkelere kaydırması söz konusu olabilir. Bu da Amerikan ekonomisine ve Amerika'nın iç dengelerini olumsuz etkileyebilir. Böyle bir ticaret savaşı yaşanıyor. Daha önce kurların rakamları üzerinden bir mücadele vardı. İşte Çin'in para biriminin değerinin artması ve Amerikan dolarının düşürülmesiyle ilgili. Ama bunun da tam olarak sonuç vermediğini gördük. Tabii meselenin jeopolitik ve askeri bağlamı da var. Çin şu anda Gayri safi milli hasıla açısından satın alma gücü paritesine göre Amerika'ya geçmiş durumda. Belki cari fiyatlarla Amerika'nın altında yer alsa da Amerika'yı tehdit edebilecek gerçek anlamda tek küresel güç. Askeri açıdan da gittikçe güçleniyor. Jeopolitik açıdan ciddi yatırımları var. Bu da Amerika'yı özellikle Uzak Asya'da tehdit eder noktaya geldi. Bu bağlamda Çin'i bir sınırlandırma stratejisi izlemek istiyor. Bunun bir ekopolitik bağlamı olduğu gibi, az önce ifade ettiğim gibi, askeri jeopolitik bağlamı da var. İşte burada Rusya bir kart olabilir mi? Çünkü daha önce de mesela Amerika'nın Soğuk Savaş döneminde dış politikasına baktığımızda Sovyetler tehditine karşı Çin'i kullanmaya çalışmıştı. Kissinger'ın bu anlamda şey, ping pong diplomasi dediğimiz bir süreci işlettiğini ve Çin'le o dönemde bir zemin bularak Sovyetleri sıkıştırdığını gördük. Çünkü Çin ve Rusya sonuç itibariyle jeopolitik olarak birbiriyle komşu noktasındalar ve birbirlerinin orantısız bir şekilde güçlenmesini arzu etmiyorlar. Çünkü birinci derecede kendilerini tehdit edeceğini düşünüyorlar. Şimdi Çin'in ekonomisini düşündüğümüzde, devasa ekonomisini, devasa nüfusunu düşündüğümüzde Rusya'nın ise hem ekonomik açıdan hem de nüfus yoğunluğu ve demografik açıdan çok zayıf kaldığını görüyoruz. Ve geniş topraklara sahip olmasına rağmen çok az bir nüfusu var. Özellikle Sibirya ve Çin sınırına baktığımız zaman Çin'in tehdit edebileceği, gözünü dikebileceği alanlar. Şimdi bu Rusya'yı tedirgin etmiyor da değil aslında. Görüntü itibariyle bir Rusya-Çin yakınlaşması olmuş olsa da Batı hegemonyası ve Amerika'ya karşı. Ama böyle iç dengeler de söz konusu ve işte Trump bunu belki de kullanmak, istismar etmek için Putin'le farklı bir angajman geliştirip Çin'i de Rusya ile kuracağı bir ortaklıkla dengelemek ve Asya kıtasında sıkıştırmak isteyebilir. Bu önemli. Tabii bir anda olabilecek şeyler değil. Bu çok uzun yıllar alacak bir diplomasi ve yapısal değişiklikler ve dönüşüme ihtiyaç duyan bir şey. Dolayısıyla bununla ilgili nasıl bir süreç işleyecek bunu izleyip görmemiz gerekiyor.
Trump'ın değişik bir tepkisi daha oldu. Çin'i Avrupa Birliği ülkelerinden 23 tanesini, hatta Türkiye'yi de Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayette bulundu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bu şey,
karşı hamlelerinden dolayı.
Ticaret savaşı dediğimiz olgu bu. Trump bir şekilde Amerika'nın aslında kurduğu küresel liberal ekonomik düzenin tüm sütunlarını yıkıyor. İşte serbest ticaret anlaşmalarını iptal etmeye çalıştı. Gümrük vergilerini artırmaya çalışıyor. NATO ile ilgili ciddi adımlar atıyor. Avrupa Birliği'ne yönelik hamleler yapıyor. Uluslararası finansal kuruluşlar, Dünya Bankası, IMF gibi kuruluşların gücünü belki de hedef alıyor. Ama bunu yaparken de bir şekilde diğer ülkelere doğrudan hamleler de gerçekleştiriyor. Kendisi gümrük vergisi koyup buna ülkelerin misilleme yapması sonrasında Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurma kararı alıyor. Halbuki diğer ülkeler aslında Amerika'dan daha şikayetçi. Baktığımız zaman gümrük bariyerlerini artıran ve yeni vergiler koyan Amerika olduğunu görüyoruz. Evet, ama tabii. Trump dünyaya şöyle bakıyor. Ben cari açık veriyorum. İthalat ihracat dengem bozuk. Bunu azaltacağım. Siz de bunu kabul etmek zorundasınız. Ama İşte Avrupa Birliği'nin karşı yanıt vermesi, Türkiye gibi ülkelerin, Çin gibi ülkelerin yanıt vermesini de hazmedemiyor ve buna karşı misilleme yapmaya çalışıyor. Ama olumlu bazı açıklamalar da geldi son dönemde. Çin'in daha fazla bu süreci tırmandırmak istemediğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de mevcut durumu bir ticari savaşının sürdürülemez olduğu çok açık. Muazzam bir borçluluk oranı var. Çin gibi ülkelerin Amerikan tahvillerini alması noktasında ihtiyacı söz konusu. Ama şu doğru gerçekten. Mevcut ithalat ihracat dengesi ABD için sürdürülemez. Çok ciddi bir açıklık var. Bunun için Amerika Birleşik Devletleri'nin belli adımlar atması, yerel üretimi artırıp belli oranda ithalatı azaltması gerekiyor. Ama bunun için ülkelere doğrudan yaptırımını uygulayarak, onları tehdit ederek, vergi bariyerleri koyarak değil, daha yapısal reformlar Amerika'nın yapmaya ihtiyacı var.
Çin'e karşı peki Amerika ve Rusya ittifakı kurulması muhtemel midir sizce?
Yani bunu işte az önce konuştuk. Olabilir. Soğuk Savaş döneminde ters denklem oluşmuştu. Sovyet blokuna karşı Çin'i Amerika yanına çekmeyi başarmıştı. Şimdi de olası bir Çin'in önlenemez yükselişini belki sınırlandırmak adına Amerika Birleşik Devletleri Ruslarla yakınlaşmayı tercih edebilir. Ruslar da bunu kabul edebilir. Ama Amerika ile Rusya arasında çok ciddi sorunlar var. Rusya da nihayetinde emperyal bir ülke. Fırsatı bulduğu an jeopolitik açıdan yayılmacı bir politika izleyebilir. İşte bir anda Ukrayna meselesi gündeme geldi. Kırım'ı ilhak eden, evet. Ukrayna'nın Donetsk bölgesini desteklediği Rus ayrılıklarla kontrol altında tutan, Suriye'de ciddi bir jeopolitik eğilme içerisine giren, Mısır'da, Libya gibi ülkelerde Amerikan aleyhine adım atmaya çalışan bir Rusya söz konusu. Amerikan kamuoyunda şu anda ciddi bir Rusya fobik durum söz konusu. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda çok kolay bir anda böyle bir Amerika-Rusya ittifak oluşması mümkün değil. Hı hı. Ama büyük fotoğrafa baktığımızda bunu mümkün kılabilecek bazı az önce ifade ettiğimiz öğeler de söz konusu. Bunun için biraz daha zaman gerekecek. Ülkeler, hı hı, arasında bu tarz yaklaşımlar zaman zaman olabiliyor. Bunun önünde fırsatlar da var, bariyerler de olduğunu düşünüyorum.
İki ülke liderinin görüşmesi NATO toplantısının ardından gerçekleşti. Amerika Başkanı Trump, NATO toplantısı kapsamında Almanya'yı Kuzey Akımı 2 projesi yüzünden sert bir şekilde eleştirmişti, evet, ve Almanya için Amerikan LNG gazını alternatif olarak dillendirmişti. Enerji politikaları bağlamında iki ülke arasındaki rekabetin nasıl gelişmesini, evet, bekliyorsunuz?
Önemli bir defa bir şu NATO zirvesinden biraz bahsetmek, hı, gerekiyor. Evet, önemli bir zirve, hı hı, gerçekleşti. Tabii burada temel mesele Trump'ın yine diğer NATO'nun bileşenlerini oluşturan özellikle de Avrupa ülkelerinin askeri harcamalarını kafaya takmasıydı açıkçası. Hı hı. Çünkü gerçekten de baktığımızda normalde NATO'nun %2'lik yani gayri safi milli hasılasının %2'si kadar tüm üye ülkelerin askeri harcama yapmasını öngörmesine hatta şart koşmasına rağmen birçok ülke bunun çok altında harcama yapıyor. Amerika ise çok daha fazla harcama, hı hı, yapıyor. İşte Almanya gibi ülkeler neredeyse %1'i kadar gayri safi milli hasılalarına harcama yapıyorlar. Bu da Trump adına kabul edemez bir durum. Zaten Trump iktidara geldiğinden beri bu NATO meselesini sorunsallaştırmış ve Avrupalıların bir free rider olduğunu, Amerika'nın korumasıyla ayakta kaldığını ama kaynaklarını ekonomiye harcarken Amerika ise asker harcamaları harcamak zorunda kaldığını ifade etmişti. Şimdi burada bir baskı oluşturmaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken de şöyle bir iddia ortaya koyuyor. Ben sizi Rusya'ya karşı asker harcama yaparak korurken, hı hı, siz Rusya ile ticaret yapmaya devam ediyorsunuz. İşte Almanya'yı burada hedef aldı. Özellikle Almanya'nın Rusya ile yaptığı karşılıklı ithalat, ihracat, Almanya'nın Rusya'ya yaptığı yatırımlar ve her şeyden öte enerji politikasında işte bu Kuzey Akım 2 gibi bir mesele üzerinden adeta Rusya'yı finanse ettiğini ortaya koydu. Tabii burada Trump haklı bir noktada aslında. Bunun altını çizmek gerekiyor. Hem NATO üyesi ülkelerin askeri harcamalarını artırması gerekliliği ile ilgili bir gerçek söz konusu. Bunun ötesinde de eğer gerçekten Rusya'yı Avrupa ülkeleri bir jeopolitik tehdit olarak görüyorlarsa ki anladığımız kadarıyla görüyorlar birçok ülke. Rusya ile olan bu ilişkilerini o zaman buna göre dizayn etmeleri gerekiyor. Tabii enerji çok önemli çünkü Rusya'yı şu anda ayakta tutan tek şey petrol ve doğalgaz ihracatı. Hı hı, hı. Rusya'nın bu anlamda hani Çin'le kıyasladığımızda en zayıf yanı sanayi üretimi, ekonominin temelleri. Rusya çok uzun yıllardır enerji ihracatına bağımlı bir ülke haline geldi. Enerji fiyatları düştüğü zaman küresel piyasada Rusya hemen ekonomik krize giriyor. Şu anda ekonomisi de tamamen bu yönde ilerlemeye devam ediyor. Böyle dünyaya satabildikleri, üretebildikleri bir marka, Rus markası söz konusu değil. Sovyetler Birliği döneminde de bu sıkıntıları yaşıyordu aslında. Ama bu şimdi yeni dönemde Rusya'yı daha da belirgin kıldı. Dolayısıyla Rusya'nın ne kadar enerji ihracatı yaptığı, Rusya'nın gücünün belirlenmesi açısından çok önemli. Bu anlamda da Trump şunu söylüyor Avrupa ülkelerine. Yani Rusya'dan evet belli oranda enerji almak zorundasınız ama bunu iyice artıracak böyle Kuzey Akım 2 gibi projelerle devreye girip kendinizi hem Rusya'ya bağımlı kılıyorsunuz. Çünkü bu kadar Rus enerjisine bağımlı hale geldiğinizde mesela ekonomik boyutunun ötesinde jeopolitik açıdan da bir risk unsuru olmuş oluyor. Ruslar vanayı kapattığı an sizin enerji hatlarınız kesilmiş oluyor. Bunu mesele etti. Bunu önemsediğini görüyoruz.
Helsinki'de gerçekleşen görüşme Avrupa Birliği için ne manaya geliyordu, hı hı, sizce?
Yani burada şu var. Trump tabii ikili bir oyun oynuyor. Hem Rusya ile Rusya'nın jeopolitik gücü, askeri gücüyle Avrupa'yı korkutuyor ve Avrupa'nın daha fazla Amerika'ya bağımlı hale gelmesini arzuluyor. Rusya'yı bir sopa gibi gösteriyor. Ama aynı zamanda Rusya ile kendisi ilişkileri de normalleştirmek ve geliştirmek istiyor. Bunu hem Çin'e karşı da belki kullanma açısından hem de tabii eğer gerçekten Ruslar Trump lehine Amerikan seçimlerine müdahale ettiyse ve bu müdahale sırasında kampanya döneminde Trump'ın ekibiyle Ruslar arasında bir angajman ilişki geliştiyse Rusların elinde önemli bilgiler olabilir ve bunları kamuoyuna, dünya kamuoyuna sundukları zaman Trump'ı kendi ülkesinin nezdinde çok zor duruma düşürebilirler. Hı hı. Acaba bu tarz, işte Amerika medyasında bunlar çok konuşuluyor aslında. Bu tarz bir şey var mı? Bunu tam olarak bilemiyoruz.
Putin ama, yalnız evet. Şöyle bir açıklamada bulundu. Trump'a dair elimde bir delil yok. Yani herhangi bir kayıt ya da işte görüntü olmadığını söyledi.
Yani tabii olsa da herhalde var demezdi.
Var demezdi evet ama böyle bir açıklamada şeyde bulundu bunun üzerine.
Putin, ben dedi eski bir istihbaratçıyım. Yıllarca KGB ajanı olarak çalıştım. Ve şu anda Rus istihbarat unsurları Amerika'da seçimlere yönelik herhangi bir müdahalede bulunmamıştır dedi. Ama Amerikan elinde de özellikle bu FBI ve CNN'de ciddi güçlü deliller var. Ve Rusların gerçekten bu anlamda uluslararası anlamda bir manipülasyon gücüne sahip olduğunu ve bu tarz örnekleri daha önceden de gerçekleştirdiğini biliyoruz. Ama seçim sonuçlarını gerçekten etkileyecek bir şey yapabildiler mi? Bu konuda tabii şüpheler var. Hı hı. Ama yine de bunlar Trump'ı zorlayan unsurlar. Şimdi tabii Avrupa bağlamında Helsinki'nin somut meseleler de var. İşte bu enerji politiği, işte Kuzey Akım 2, evet. Avrupa'nın Rus doğalgazına ve petrolüne bağımlılık olmaması meselesi. Ukrayna meselesi Avrupa için çok önemli. Çünkü bu konuda Avrupa güçlü bir duruş sergiledi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savundular. Kırım'ın ilhakını kesinlikle kabul etmediklerini ifade ettiler ve askeri açıdan da yeteri kadar olmasa bile Kiev yönetiminin yanında yer aldılar. Şimdi Donetsk bölgesi de çatışmalar zaman zaman devam ediyor. Hı hı. Bu bağlamda Ruslarla gerginlik yaşanıyor. Bir de tabii Avrupa'yı kendi içerisinde parçalara bölmemiz gerekiyor. Özellikle Avrupa'ya sonradan dahil olmuş, NATO'nun parçası olmuş bu işte Baltık ülkeleri, Polonya gibi geleneksel olarak Rus tehdidini hisseden ve Rus karşıtı olan gruplar çok daha sert. Onlar Amerika ile birlikte hareket ediyorlar. Rusya'nın bu anlamda dengelenmesini, Rusya'ya çok sert yanıtlar verilmesini arzu ediyorlar. Ama bu Almanya-Fransa bloku ayrışıyor. Hem işte onların Almanya gibi ülkelerin ekonomik açıdan ve enerji güvenliği açısından Rusya'ya bağımlı olması bu açıdan Almanları biraz daha Rusya'ya karşı yumuşak bir siyaset izlemeye zorluyor. İngiltere ise tabii şu anda işte Brexit süreciyle Avrupa Birliği'ne ayrılacak olsa da Avrupa'nın önemli ülkelerinden bir tanesi, en sert Rusya'ya karşı pozisyon alan ülkelerin başında geliyor. İşte bu ajanların öldürülmesi, kimyasal silah kullanımıyla meselesinden tutun da birçok alanda Rusya'yla çok sert bir mücadele içerisinde. O da Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bir pozisyon alıp Rusya'ya karşı daha sert olması gerektiğini savunuyor.
Şöyle bir açıklaması oldu. İyi bir NATO toplantısı gerçekleştirdim. Fakat Putin'le toplantım daha iyiydi diyemesi yapmış. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani Trump evet. Bu tarz açıklamalarla devamlı gündeme gelen bir isim. Tabii Trump şunu yapmaya çalıştı. Helsinki'deki toplantının bir başarı hikayesi olarak sunma çabasına. Çünkü kendi medyasında ise tam tersi bunun bir hezimet olduğu, bir Amerikan başkanının ülkesinin çıkarlarını savunmaktansa Rusya lehine pozisyon aldığına yönelik çok sert, hatta onu vatan hainliğiyle suçlayacak açıklamalar yaptı. Bir önceki FBI başkanı mesela Helsinki zirvesi Trump adına ihanettir dedi. Amerika'ya ihanet etmiştir dedi. Yani FBI'nin bir önceki başkanı, daha 6 ay kadar önce FBI başkanı olan isim, Trump'ı doğrudan ihanetle suçluyor. Amerika'da işler bu kadar sertleşmiş durumda. Hı hı. Dolayısıyla Trump da bu zirveyi bir başarı hikayesi olarak sunmaya çalışıyor. Ama somut bir şey var mı ortada? Şu an kamuoyuna açıklanan hiçbir şey yok açıkçası.
Hı hı. Peki iki ülkenin, Amerika'nın ve Rusya'nın gerçekleştirdiği görüşmede Suriye konusu üzerine de görüşüldü belirttiniz. İki ülke başkanı Suriye için ne konuştular ve hangi konular üzerinde mutabakat sağlandı?
Ya bu açıklanmadı. Evet, dolayısıyla sadece spekülasyon yapabiliriz. Hı hı. Şimdi temel olarak Amerikan medyasına sızan bazı bilgiler vardı görüşmeden önce. Şunu söylüyordu. Trump Putin'e şöyle bir teklifle gidecek. Eğer İran ve ona bağlı milis güçler ve Hizbullah gibi güçleri Suriye'den çıkartacak, İsrail'in güvenliğini esas alacak bir model eğer uygulayabilirsen, ben tedrici bir şekilde, hatta kimileri hızlıca da dedi, Amerikan askerlerini Suriye'den çekeceğim. Bu önemli. Yani Suriye'yi Rusya nüfuzu altına bırakmayı Amerika kabul ediyor Putin yönetiminde. Ama karşılığında da İran ve ona bağlı güçlerin tamamen Suriye'den çıkartılması şartını ortaya koyuyor ve İsrail'in güvenliğine esas alınması. Ama buna yönelik bir görüşme oldu mu olmadı mı bu konuda şu an için net bir şey söylemiyoruz. Muhakkak Suriye meselesi görüşüldü. Ama alt bileşenleri nedir ve hangi konuda mutabakata varıldı? Bunlar önümüzdeki dönemde kamuoyuna yansıyacaktır diye düşünüyorum.
Amerika Rusya'nın Suriye için anlaşması durumunda. Türkiye'nin Suriye politikası nasıl etkilenecek?
Tabi bu da speküle edeceğimiz bir mesele. Türkiye açısından bunun olumlu yönleri de olumsuz yönleri de olabilir. Bir defa Amerika eğer askerlerini çekmeye başlarsa Amerika'nın koruması altındaki PKK bölgelerinin elimine edilmesi ve PKK'nın Suriye'deki güvenlik şemsiyesi yok olmuş olacak. Bu Türkiye adına çok olumlu bir gelişme. Ama rejim ve Rus blokunun çok güçlenmesi ise işte İdlib gibi, Türkiye'nin nüfus altında aldığı Fırat Kalkanı Zeytin Dalı gibi harekatı gibi bölgeleri ve oradaki muhaliflerin durumunu tehdit edebilir. Yeni bir denge oluşmasına neden olabilir. Bu da çeşitli riskler barındırıyor.
Suriye'den ve Helsinki görüşmesinden başka bir konuya geçecek olursak, geçtiğimiz günlerde Irak'ın güneyinde büyük halk olayları yaşandı. Evet. Irak'ta neler oluyor? Gösterilerin arkasındaki dinamikler neler?
Çok önemli tabii, Irak'ta yaşanan gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Daha önce de bu tarz sosyolojik olaylar, toplumsal yaşanan olaylar oldu, gösteriler oldu ama bu kez ölçeğin daha da büyüdüğünü gördük. Tabii Irak'ın çok ciddi yapısal sorunları var. Yani Amerikan işgalinden günümüze yeni anayasanın tahsis edilmesi, etnik ve mezhebi yapıya dayalı bir yönetim modelinin uygulanması. Ama modelin işlememesi, çok ciddi kötü yönetim ve yolsuzlukların yaşanması ülkeyi bu noktaya getirdi. DAEŞ olgusunun ortaya çıkıp ülkenin önemli bir kısmını ele geçirmesi, DAEŞ'e karşı mücadeleden sonra adeta Irak'ta bir enkaz var. Şu anda işte bu gösteriler genelde güney bölgelerinde başladı. Yani Şii nüfusun tamamen hakim olduğu bölgeler ve bir etnik ve mezhebi bir ayaklanma değil. Adeta işte toplumun en alt sınıfları artık kendi içinde bulundukları duruma isyan eder noktaya geldi ve gösteriler yaşandı. Şimdi bunu tetikleyen unsur şeydi. Elektrik kesintilerinin çok yoğun olarak başlaması. Bunun arkasında da İran'ın Irak'a borçlarını ödemediği için elektrik akışını kesmesi neden oldu. Tabii ülkenin altyapısı çok kötü durumda. Yıllar boyunca merkezi hükümet, iktidar hiçbir altyapı yatırımı yapmamış. İşte bu yerel yönetiminde, merkezi idarenin de çok kötü bir şekilde ülkeyi yönetiyor olması artık halkı isyan noktasına getirdi. Basra'da başladı olaylar. İşte Meysan'dan, Necef'e, ardından Bağdat'a kadar geniş bir alanı içine aldı. Burada göstereceğin temel motivasyon içine bulundukları fakirlik, kötü durum, altyapı sorunları, ihmal edilmiş olmaları ki aslında Irak'ın ürettiği petrolün çok büyük bir kısmı da bu bölgeden çıkıyor. Yerel anlamda işte 2 milyon varile yakın üretim var Basra ve etrafında ama Basralılar çok fakir bir hayat yaşıyor. Bu isyanı tetikledi. Artı İran'ın nüfusunun bu kadar fazla olması, İran'a yakın Haçlı Şabi gibi unsurların burada etkinlik kurması İran'a yönelik de bir tepkiyi beraberinde getirdi ve gösterilerde yapılan söylemlerde İran'ın doğrudan hedef alındığını gördük. Khomeini'nin posterleri yakıldı. İran'a yakın siyasi partilerin ve Haçlı Şabi unsurların ofisleri yakıldı ve bu bir toplumsal olay olarak Irak nezdinde artarak devam etti. Şimdi Başbakan Abadi müdahale etmeye çalıştı. Görüşmeler yaptı. Bazı olumlu adımlar attı işte. 10 bin civarında kişinin işe alınacak olması, bazı ekonomik yaptırımlar, elektrik üretiminin artırılması ve bölgeye sevk edilmesi gibi. Ama onu da nasıl yaptılar? İşte Musul'daki elektrik sevkiyatını azaltıp oraya elektrik kaydırmaya çalışıyorlar. Yani bir bütün olarak baktığımızda Irak'ın çok ciddi problemleri var. Seçimler yapılmış olmasına rağmen bir türlü iktidar kurulamıyor. Halklar ne yazık ki bu anlamda geleceğe yönelik çok olumlu bir beklenti de yok.
Sayın Acun, teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Sevgili dinleyenler, haftaya aynı gün ve aynı saatte buluşmak umuduyla şimdilik hoşça kalın. Türkiye Penceresi'nden.